Ayrım 15, 182. sayfa. Jennifer McCall'e maskeli saldırganın evlerine geldiği geceyi, ondan önceki ve ondan sonraki hayatını anlattı. Öyküsünü bitirdiğinde adam elini Jennifer'ın elinin üzerine koydu. Oldukça güç günler geçirmişsin. Karısıyla karısını öyle görünce her şey yeniden gözümün önüne geldi. Babanın şirketi hakkında neler biliyorsun? Özel yatırımlarla ilgilendikleri dışında neredeyse hiçbir şey. Aslına bakarsan işinden hemen hiç bahsetmezdi. Polis iş arkadaşlarını sorguladı ama hepsi kaybolmasına şaşırmıştı. Polis de büroda babamın kaybolmasına neden olabilecek hiçbir soruna rastlamadıklarını açıkladı. Daha önce iş için İsviçre ve İtalya'ya gider miydi? Hem de sık sık. Zaten çok seyahat ederdi. Ne zamandan beri Prime'daydı? 17 yıldır. Şirket hala faal mi? Hayır. Geçen yıl kapandı. Neden? Bildiğim bir nedeni yok. McCall bir süre düşündükten sonra sakince, hani tavan arasında bulduklarının şu Joseph Delgado denen adamla ilgili olanlar. Onlara ne oldu? Gerçekten bilmiyorum. Babam belgeleri başka bir yere saklamış olamaz mı? Buna hiç kafa yormadım. Hayatımda bana önemli görülen o kadar çok başka şey verdi ki. Üstelik annemin de ölümünden sonra Bobby'nin hesabına da dertleniyordum. Ya çalışma odasında gördüğün o metal kutu, babanın o kutuyu saklayabileceği özel bir yer olamaz mı? Annenin de kiralık bir kasasının bulunduğu bir banka falan. Jennifer kafasını salladı. Tavan arasındaki kağıtların ve kutunun babamın kaybolmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorsun değil mi? Bilemiyorum Jennifer. Belki de boşuna gayret ama bu sırrı minicik de olsa aralayabilecek bir iz arıyorum. Onun için lütfen düşün ve hatırlamaya çalış. Jennifer iyice düşünce, babamın bir şeyler saklamak için kullanabileceği bir yer aklıma gelmiyor. Hem üstelik böyle bir yeri olsaydı bile bana söylemezdim. McCall umutsuzluğa kapılmıştı. Bu işte en ufak bir ışık bile göremiyoruz, öyle değil mi? Pekala, öyleyse biz de bildiklerimize bakalım. Babanın pasaportunu kullanan birileri buzula tırmanıyor. Amaçlarının sınırı gizli geçmek olup olmadığını bilemiyoruz. Ama bu tek mantıklı açıklama gibi görünüyor. Ama tipi başlıyor ve adam ya yarıya kendiliğinden düşüyor ya da karısının ima ettiği gibi cebine pasaportu da koyan birisi tarafından itiliyor. Galiba Caruso bu konuda haklıydı. Eğer baban yetkililerden kaçıyor olsaydı, üzerinde bulunduracağı son şey kimliğini meydana çıkaracak bir belge olurdu. Jennifer suçlamayı duyunca kızardı. Babam hiç kimseyi öldürmüş olamaz. Babam katil değildi. Hemen savunmaya geçme. Ben de öldürdü demiyorum ki. Yine de bunun çok iyi bir kandırmacı olduğunu kabul etmemiz gerek. Cesedin bulunması halinde yarıkta bulanın cinayet kuşkusuyla aranan Paul March olduğuna inanacaktı. Ama beni asıl meraklandıran o iki kişinin oralarda ne aradıkları. Arkadaş tanıdık falan mıydılar? Nereye gidiyorlardı? McCall konuşmasına ara verip kendi soruları bile fazlaymışçasına şakaklarını ovuşturmaya başladı. Birazdan karanlık çıkacak. Bütün gece burada kalamayız. Bir otel bulmak zorundayız. McLight'in yardımıyla haritayı inceledi. Biraz ötede bir kasaba daha var. 15 kilometre falan. Anton'la birlikte Wasserhorn'a tırmandığımızda küçük bir Berghaus görmüştüm. Küçük bir ne? Dağ kulübesi. Dağcıların dinlenebilmesi için. Jennifer haritanın üzerinde bölgeyi işaret etti. Hemen yakınında sınırın İtalya tarafında Dikenli Taş Manastırı adında eski bir Katolik manastırı da var. Anton, manastırın yüzyıllardan beri orada olduğunu, hava bozunca dağcılar tarafından sığınak olarak kullanıldığını anlatmıştı. Bunları anlatırken düşündüm. O gece Wasserhorn'dan geçmeye çalışan her kimse Varsa'ya doğru gidiyor olması gerekirdi. O zaman da yolunun üzerine çıkacak ilk yer manastır olurdu. Sözü nereye getirmeye çalışıyordun? Biraz saçma gelebilir ama belki manastırda fırtınalı bir gece gelip sığınak arayan birini hatırlayan birileri vardır. İstesek yarım saat içinde manastıra varır, sonra da Varsa'da kalacak bir yer arayabilirdik. Birden yoldan hızla geçen, üzeri mavi karabiniyle işaretli beyaz bir Fiat gördüler. McCall araba gözden kaybolana dek bekledikten sonra ayağa kalkarken gök gürledi ve yağmur yağmaya başladı. Tamam, bir deneyelim. Anlaşılan elimizde bir çuval sorunun dışında manastırdan başka bir şey yok. Bir de gerçekten beynime saplanan sorun. Birilerini soruşturmayı durdurmak için katliam işletecek kadar korkutan ne? McCall haritayı katladı, fenerini cebine soktu ve Jennifer'a baktı. Bana kalırsa bunun tek anlamı bir yerlerde birilerinin sakladıkları büyük bir sırrı olduğu. Torino. Mark bir kadın sesi duyarak kendine gelip gözlerini açtı. Bir hastane yatağında, anlayabildiği kadarıyla da özel bir odadaydı. Güzel ve genç hemşire üzerine eğilip yastığını düzeltirken "Come sta? Dipnot" diye sordu. İtalyanca "Nasılsın?" Gözlerini kaldırdı, sersem ve şaşkın baktım. Hemşirenin yanında duran beyaz önlük giymiş, neşeli yüzlü ve yaşlıca adam hızlı bir İtalyancayla bir şeyler söylediyse de Mark tek kelimesini bile anlamadı. İtalyanca bilip bilmediğini soruyor Ryan. Mark birden kapının yanında duran Kelso'yu fark edince "Ne? Ne oldu?" diye kekeledi. Kelso yatağa yaklaştı. Daha sonra anlatırım. Şimdi ise doktor seni muayene etmek istiyor. İngilizce bilmediği için tercümanlık yapacağım. Bu arada hemşire nasılsın diye sordu. Kafamın zonklaması ve kulaklarımın çınlaması dışında şaşkınlık içindeyim. Kelso'nun çevirdiği cümleleri dinleyen doktor, Mark'ın gözlerine fenerin ışını tuttuktan sonra parmaklarını kaldırıp bir soru sordu. Kaç parmak gördüğünü soruyor dedi Kelso. İki. Doktor başka bir aletle Mark'ın kulaklarını muayene etti. Ardından stetoskopu ile dinledikten sonra nabzını saydı. Bir açıklama istiyorum Kelso. Hatırlamıyor musun? Bir patlama oldu. Arabam ateş aldı. Seni arabadan çekip çıkardılar. Doktor bazı kesiklerin ve çürüklerin olduğunu, hafif bir beyin sarsıntısı geçirdiğini ama röntgende fazla bir hasar görülmediğini söyledi. Mark'ın kafası zonkluyordu. Elini kafasına götürünce alnında başının arabanın tavanına çarptığı yerde kalın bir plaster olduğunu hissetti. Ne kadar zamandır buradayım? Birkaç saat oldu. Zaman kavramını tümüyle yitirmişti. Patlamanın korkunç çıtırtısını ve şok sonrasının yoğunluğunu hatırlayabiliyordu. Arabadan sürülenerek çıkarıldığını, bindirildiği ambulansın biteviye öten sirenini belli belirsiz anımsıyordu ama ardından bilincini yitirmiş, sonraki her şey bulanık dışıvermişti. Doktor muayeneyi bitirip omzuna dostça dokundu ve yine İtalyanca bir şeyler söyledi. "Dinlenmen gerektiğini söylüyor," dedi Kelso. "Talimatı kesin. Kalıcı bir hasarın olmadığından emin olmak istiyorum." Grazie, dottore. Dipnot. Prego. Dipnot. İtalyanca. Teşekkürler, doktor. İtalyanca. Rica ederim. Doktor ve hemşirenin odadan çıkmalarından sonra Kelso bir iskemle çekti. Gerçekten de bombok gözüküyorsun. Benim için endişelenmekten vazgeç Kelso. Sen sadece neler olup bittiğini anlat. Karabiniere komutanlığı enkaz yığınına döndü. Dediklerine göre 5'i karabiniyere, 6 ölü, bir sürü de ağır yaralı varmış. Patlamanın sebebi ne? Kelso kafasını salladı. Bilmiyorum ama yerel bir radyo istasyonu Bodrum'un yakınında bir kıvılcımla patlayabilecek bir yakıt deposu olduğunu söyledi. Pek inanmış görünmüyordun. Uzmanlar kanıtları süzgeçten geçirene dek patlamanın sebebini tahmin etmek imkansız. Ben şahsen bir bombadan kuşkulanıyorum. Bomba mı? Kelso için çekti. Güçsüzlüğünü belirtmek istiyormuş gibi ellerini iki yana açtı. Bak Ryan, seninle açık açık konuşacağım. Patlamanın bir tesadüf olması imkansız. Tamam, kaza her zaman olur ama eğer bu patlama birilerinin işi ise ve soruşturmanın engellenmesine yönelikse o zaman bundan iyisini yapamazlardı. Daha yarım saat önce durumu kendi gözlerimle görmeye gittim. Bodrum'daki morg tümüyle yok olmuş. Tabii onunla birlikte de Ceset ve diğer kanıtlar da. Bu da soruşturmanın bir yere varmasını tamamen engelliyor. Dediklerimi anlayabiliyor musun? İyi ama neden? Kim soruşturmayı engellemek isteyebilir? Gelson endişesi yüzünden okunuyordu. İstersen şimdilik bu soruyu unutup Jennifer'ı düşünelim. Onu patlamadan saniyeler önce son gördüğümde meydanın karşı tarafındaki restoranda oturuyordu. Ne gördüğünü tüm ayrıntılarıyla anlatsan daha iyi olur Ryan. Kelso Mark'ın anlattıklarını blok notuna yazdı. Arabanın plakasını alabildin mi? Ceketimin cebinde defterim olacak. Tabii eşyalarım hangi cehennemdeyse. Kelso yatağın yanındaki dolaba baktı ve içinde Mark'ın elbiselerini buldu. Ceketin ceplerini yoklayıp çıkardığı defteri Mark'a uzattı. O da plakayı okudu. Kelso plaka numarasını not etti. McCall denen adam oteldeydi demek. Otelden öyle dediler. Mark Jennifer'ın oteline gitmesini sonra da kazayı anlattı. Bir biricimin fren hortumuyla oynamış olabilir. Emin misin? Polis öyle dedi. Bir şey daha öğrendim. Cesedi bulan çocuk da ölmüş. Kelso'nun yüzü kapkaraydı. Duydum. İsviçre polisi Furka geçidindeyken başından yeni bir kaza daha geçtiğini iddia ediyor. Ama durum bana kuşkulu geldi. Araştırıyorum. Otelci McCall'ın oğlunun cesedini teşhis etmeye geldiğini söylüyordu. Kelso kuşkuluydu. Bu Jennifer'a neden eşlik ettiğini açıklamaz. En iyisi geçmişini bir inceleteyim. Eğer başka kimlikteki biri ise Jennifer büyük tehlikede demektir. Mark yatağında doğruldu. Bunu nereden çıkardın? Hiçbir yerden. Ama şu anda hiçbir ihtimali göz ardı edecek durumda değilim. Kelso blok notunu cebine koydu. Son çare olarak Jennifer'ın cep telefonunu aradık. Cevap verseydi sinyali üçgenleme yoluyla nerede olduğunu anlayacaktık. Ne var ki telefon kapalı ve bir daha açana kadar da yerini belirleme imkanımız yok. Yine de araştırıyoruz. Mark iyice öfkelenip yataktan kalkmaya davrandıysa da Kelso kızgınca "Sen ne yapmaya kalkışıyorsun?" diye sordu. "Jennifer'ı bulmaya çalışacağım." Kelso elini Mark'ın koluna koydu. "Mantıklı ol Ryan. İşin doğrusu galiba fazla aşırıya kaçtım. Şu senden yararlanmak fikri kocaman bir hataymış. Neden? Ölebilirdin. Öte yandan devam edersen de kendini daha büyük tehlikeye atmış olursun. Vicdanıma böyle bir sorumluluk yüklemek niyetinde değilim. Onun için her ikimize de bir iyilik yapsan da taburcu olur olmaz. İlk uçağa binip dönsen nasıl olur? Boşversene sen. Mark Kelso'nun elini itip yataktan kalkmaya çabaladı. Ama ayakları daha yere değer değmez başının döndüğünü hissetti. Yatağın üzerine devrilirken Kelso uzanıp tuttu. Sakin ol Ryan, dinlenmen gerek. Jennifer'ı bulmak zorundasınız. Tüm CIA arkanda Kelso. Karabinlere başvur. Daha fazla adam çağır. Bul onu. Duvarlara afiş asamam. Bunun gizli bir operasyon olduğunu unutuyorsun. İşe İtalyanları karıştırmak bir sürü soru sorulması demektir. Benim de bu sorularla uğraşacak halim yok. Ama inan. İnan bana, onu bulmak için elimden geleni yapıyorum. Bu da ne demek oluyor? En yakın havaalanından pilotlu iki helikopter kiralayacağım. Verdiğin otomobil tarifi ve plaka numarasıyla hasarlı bir Nissan bulmaları için ana yolları aramalarını söyleyeceğim. Daha neler? Şansına mı güveneceksin? Mark hırsından tepiniyordu. Yetmez Kelso. Bak Mark, ben Paul March kaybolmadan çok önce bu işle uğraşıyordum. Bu iş hayatımın 4 yılına mal oldu ve şimdi de emekli olmama sadece 2 ay var. Bunun konuyla ilgisi ne? Meslek hayatıma veda etmeden önce bu işin kapanmasını istiyorum. Bunun anlamı da kuyunun dibine varabilmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Şimdilik senin bana en büyük yardımın hızlı iyileşmeye çalışmak olur. Kelso kapıya doğru döndü. Jennifer'la ilgili bir haber alırsam sana iletirim. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa beni cep telefonumdan ara. Şimdi de eğer senin için bir sakıncası yoksa yapılacak bir sürü işim var. Dur, bu işin ardında kimler olduğunu biliyorsun. Kim? Jennifer'ı kim öldürmek istiyor ve neden? Kelso aksayarak kapıya kadar yürüyüp döndü. Anlaşılan o patlama kulaklarına pek iyi gelmemiş. Kaç kere daha söylemem gerek Ryan? Bu son derece gizli bir konu ve soruna cevap vermek benim yetkimi çok aşar. Güvenlik açısından son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Tehlikeli konulardan. Mark sinirden köpünüyordu. Şu senin iki adamının, Fellows ve Grimes'ın bu sabah arkamdan geleceklerini sanıyordum. Kelso rahatsız görünüyordu. Arabaları bozulmuş. Şaka yapıyor olmalısın. Telsiz de sana ulaşmaya çalışmışlar ama cevap alamamışlar. Belki haberin yoktur ama dağlar telsiz görüşmelerini karmakarışık edebilir. Bu sefer de öyle olmuş. Arabalarını çalışır hale getirinceye kadar seni gözden kaybetmişler. Sonra da otele varıp nereye gittiğini öğrenmişler. Patlamadan birkaç saniye sonra da Karabiniyere komutanlığına ulaşmışlar. Tabii eğer benzin deposu alev almadan seni arabadan kimin çekip çıkardığını merak ediyorsan söyleyeyim. Fellows ile Grimes'ti. Kader belki de seni korumaya karar verdi. Yoksa şu anda bir patates çipsinden daha çıtır morgda yatıyor olacaktın. Neyse, fazla önemli değil. Asıl önemli olan Jennifer'ın kimliğini bilmediğimiz bir yabancı ile birlikte olması ve nereye gittiklerini bilmememiz. Bak Kelso, bana burada neler döndüğünü anlatsan, söyledim. Söyledim sana, sana herhangi bir şey anlatmak yetkisine sahip değilim. Onun için soru sormaktan vazgeç, hayır. Bu arada da ben şu adamın makul olup olmadığını araştırayım. Kelso bekle. Kapı çoktan kapanmış, Kelso gözden kaybolmuştu. Karanlık çökmüştü ve bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. McCall arabayı kullanırken Jennifer gevşemeye çalışıyordu. İşin gerçeği tümüyle yabancı olmasına rağmen onun yanında kendini güvende hissetmesiydi. Adamda insana huzur veren bir güç vardı ve kendine karşı dürüst olduğu anlarda Jennifer babacan birisinin koruyuculuğunu hissetmenin güzel olduğunu düşünüyordu. Bana oğlundan bahsetsene. Daha sorusunun ne denli yaralayıcı olduğunun farkına bile vermeden kelimeler ağzından çıkıp gitmişti bile. McCall'un yüzünde acıyı gördü ama adam ondan sonraki birkaç kilometre boyunca genç kadına içini döktü. Chuck, McCall'un tek çocuğuydu. Annesi oğlu 5 yaşındayken evi terk edip Los Angeles'e gitmiş, bir daha da geri dönmemişti. Doğrusunu söylemek gerekirse pek evlilikte denmezdi ya. Oysa biz Chuck'la birbirimize çok yakın olduk. Bazen biraz inatçı olsa da harika bir çocuktu. Tek başına İsviçre'ye gitmesi fikrine pek bayılmamıştım ama Chuck'la tartışmak imkansızdı. Keşke beni dinleseymiş. Jennifer McCall'un yüzünde adamı neredeyse yıkacak kadar güçlü ve yoğun üzüntünün izlerini gördü. McCall daha sonra neredeyse sadece kendinden özel bir dedektiflik bürosunda çalışmak için New York polisinden nasıl ayrıldığından söz etti. Bundan 2 yıl önce de kendi büromu kurup çoğunlukla eşlerini aldatan çiftlerle uğraşır oldum. Jennifer adamın parmağında nikah yüzüğü bulunmadığını görmüştü. Yeniden evlenip evlenmediğini merak etmesine rağmen özel hayatına fazla burnunu sokmuş görünmemek için kendini tuttu. Geldik gibi dedi McCall birden. Varso'ya varmışlardı. Damı kiremitli evlerin arasındaki dar sokaklar ağır yağmurdan ıssızlaşmıştı. McCall geniş bir meydanı geçip tren istasyonuna yöneldi. Manastır kasabanın dışında demiştin değil mi? Anton'a bakılırsa öyle. Birkaç dakika sonra kasabanın sınırına vardıklarında yoldan ayrılan dar ve dik bir yokuşun başında üzerinde Monastero yazılı bir levhaya rastladılar. Bana kalırsa burası. McCall dar yura saptı. 1 kilometre boyunca yamaca tırmanıp sonunda yağmurun altında göle dönüşmüş kaldırım taşlı kaplı ve kapkaranlık bir meydancığa vardılar. Nisan'ı durdurdu. Daha iyi görebilmek için camı indirdi. Farların aydınlığında taştan yapılmış bir manastır ile binanın iki yanında hardal renginde yüksek duvarlar, ortada da tepesinde küçük bir istavroz bulunan dövme demirden yapılmış sağlam görünüşlü bir kapı gördüler. Duvardaki bir girintiye Hazreti Meryem'in alçıdan ufak bir heykeli yerleştirilmiş, kapının yanına da eski usul çıngıraklı bir zil takılmıştı. Gerideki bahçe karanlığa gömülüydü ama Jennifer kemerli bir avlu seçebildi. McCall, hiç İtalyanca biliyor musun? Diye sordu. Hayır sen? Yok çocuğu kadar. Birkaç kelimecik. Yani bir İtalyan restoranında sipariş vermek için meramımı anlatabiliyorum. Ama yine de bir sürü hata yaptığım oluyor. El freni asıldı, cebinden kalem biçimindeki fenerini çıkardı ve kapının üzerindeki istavrosu göstererek İngilizce bilen biri olsa ne iyi olur, dedi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında McCall'un fenerinin ışığından yararlanarak yürüdüler. McCall zilin ipine asılınca karanlık kemerlerin içinde bir yerde bir çıngırağın sesi duyuldu. Gelen giden olmadığını görünce ipi bir daha çekti. Ayak sesi duyana kadar da birkaç kere daha. Elinde bir şemsiyeyle manastırdan çıkan bir gölge kapıya doğru yürüyordu. Gelen kahverengi bir cübbe giymiş, elinde elektrik feneri olan genç bir keşişti. Siz İngilizce biliyor musunuz? Parla inglese? No, non parla inglese. Auto kaput. Keşiş fenerini önce cübbe, ardından tekrar McCall'a çevirdi. İki yabancının gelişine şaşırmış gibiydi. Jennifer umutsuzlukla hayır dedi. Otomobilimiz kaput değil. Bakın İngilizce bilen birine ihtiyacımız var. Baş rahip belki ya da keşişlerden biridir. Capisci? Dipnot. İtalyanca anlıyor musunuz? Genç keşiş kafasını sallayınca bir kez de McCall anlatmaya çalıştı. Bu sefer çok daha yavaş ama gayreti boşunaydı. Momento, dedi genç keşiş, dipnot. Bir dakika. Ve koşarak manastıra döndü. Birkaç dakika sonra yine elinde şemsiyesi ve feneriyle göründü. Ama bu kez yanında daha yaşlıca sakallı bir keşiş vardı. Berikenin üzerinde de kahverengi bir cübbe, uzun ip kuşağının ucunda da kocaman bir istavroz asılıydı. Yüzü sağlıklı, kararlı ve biçimliydi. İngilizce biliyor musunuz? Diye sordu McCall. Evet, İngilizce biliyorum. Adım Peder Angela Conrad. Burada ne istiyorsunuz? Yetkili kimse. Onunla konuşmak istiyoruz. Sanırım baş rahiple. Hangi sebeple? Oldukça karmaşık bir hikaye Peder. Yine de çok zamanınızı almamaya söz veriyoruz. Her şeyi anlatmamız 10 dakika sürer. Fazla değil. Baş rahip kilisenin bir işi için gitti. Siz Amerikalı mısınız? Evet. Aksanınızdan anlamıştım. Keşiş kapının dışındaki Nisan'a baktı. Yolunuzu mu kaybettiniz yoksa cebinizde bir sorun mu var? Hayır. İçeri girip anlatsak dedi McCall. Çok özür dilerim ama geç oldu. Sesinden keşişin sabırsızlandığı anlaşılıyordu. Akşam dualarını yeni tamamladık ve dükkanı taşta erken yatarız. Yarın sabah gelseniz bana bakın. Lütfen isteğime saygı gösterin. Keşiş gitmeye davranınca Jennifer ısrar etti. Peder, inanın bize çok önemli. Hatta ölüm kalım meselesi bile denebilir. Keşiş kaşlarını çatarak döndü. Bütün bunlar çok garip sinyorina. Kimin hayatı? Bizim. Keşiş bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında durmuş, ziyaretçilere acer gibiydi ya da merakı üstün gelmişti. Jennifer hangisinde karar kılacağını bilemedi. Öteki keşiş derin bir soluk aldı, cübbesinin altından bir deste anahtar çıkarıp içlerinden birini kilide soktu, kapıyı açarak onları içeri aldı. Peder Angelo Conrad önlerine düştü. Yağmur altındaki avluyu birlikte geçtiler. Karanlık kemerlerin altına sığına sığına sondaki kapıya kadar yürüdüler. Şimşek çakıntıları karanlıkları yırtıp geçiyordu. Odaya girdiklerinde hepsi de iliklerine kadar ıslanmıştı. Conrad cübbesindeki yağmur damlalarını silkeledikten sonra içinde bulundukları odayı aydınlatmak için gemici fenerini kaldırdı. Korkunç bir gece. Üstüne üstlük fırtına elektriğimizi ve telefonlarımızı da bozdu. Oturun lütfen. Girdikleri oda pişmiş topraktan yıpranmış karo zeminiyle ufacık bir büroydu. Keşiş fenerini çalışma masalarından birinin üzerine bırakıp Jennifer'a döndü. Bir ölüm kalım meselesinden bahsetmiştiniz. 5 gün önce Wasserhorn buzulunda bir ceset bulundu. Herhalde duymuşsunuzdur peder. Keşiş kafasını salladı. Bu konudan hiç haberim olmadı. Bu duvarların ötesinde olanlar beni fazla ilgilendirmiyor. Bir ceset demiştiniz değil mi? Erkek cesedi. Karabinilere cesedin 2 yıldır buzulların içinde olduğu görüşünde. Keşiş omuz silkti. Bu bölgelerde böylesi hikayeleri sık sık duyarız. Buzullara güvenilmez. Dağlara tırmanırken kaybolan, cesetleri yıllar sonra buzlar erdiğinde ortaya çıkan bir sürü insan olduğunu duydum. Konuklarına kaşlarını çatarak baktı. Kim olduğunuzu sorabilir miyim? McCall kendini tanıttı. Kart cesetini uzattı. Conrad elindeki kartı bir süre inceledi. Anlamıyorum. Bir Amerikalı dedektifin bu işle ne ilgisi olabilir ki? Bunu daha sonra açıklarız. İşin gerçeği cesedi bulunan adamın sınırı geçmek için huzura geldiğinde yanında bir suç ortağı bulunabileceğini sanıyoruz. Bu suç ortağının da buraya manastıra gelmeye niyetlenmesi mümkün. Keşiş kaşlarını sattı. Neden buraya gelmek istesin? O gece bir kar fırtınası vardı diye araya girdi Jennifer. Bana dediklerine göre hava kötüleştiğinde dağcıların sığınmak için burayı seçmelerine sıkça rastlanırmış. Peder Conrad başını salladı. Doğru ama yine de dediklerinize bir anlam veremiyorum. Jennifer cesette bulunan tren biletlerinden söz etti. Kurbanın arkadaşı fırtınayı diye atlatıp buraya sığınmış olabilir. Keşiş soluğunu boşalttı. 2 yıl önce. Bakın her şey mümkün Signorina. Manastırımızın bir sığınak olarak bilindiği doğru ama buraya sığınmak için gelenler kadar dua edip düşünmeye gelen ziyaretçilerimiz de var. Ziyaretçilerinizin kaydını tutar mısınız? Başrahip defterine kayıt düşer ama eğer 2 yıl öncesini soruyorsunuz o defter başrahibin özel belgeleriyle birlikte Bodrum'daki arşivlere kaldırılmış olmalı. Buna rağmen tek tek gelen her ziyaretçinin kaydının tutulduğuna pek ihtimal vermediğimi de söylemem gerek. Peder Conrad bütün bu sorgulamadan sıkılmıştı. Bütün bunlarla sözü nereye vardırmak istediğinizi sorsam, bizim için kayıtları bir göz atmanız mümkün mü Peder? Şimdi mi? Evet, şimdi. Conrad kulaklarına inanamaz gibiydi. Signorina, bütün bunların neye varacağını, neye yarayacağını hala anlayabilmiş değilim. Üstelik bütün bu acele neden? Bunu açıklayabilir misiniz? Adam öldürülmüş olabilir. Conrad gözlerini kaldırdı. Bütün bunlar çok merak uyandırıcı Signorina ama pek bir şey açıklamıyor. Kim tarafından öldürülmüş? Neden öldürülmüş? Bizim de öğrenmeye çalıştığımız bu işte. Bir zahmet edip ziyaretçi kayıtlarına bir göz atmamıza izin verirseniz işe yarayabilirdi. Peder Conrad kafasını kararlılıkla salladı. Signorina, zaten geç oldu. Hem inanın bana böyle bir havada Bodrum'a inmek de hiç hoş değil. Sanırım bana boşu boşuna zaman kaybettiriyorsunuz. Peder, size bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu söylerken sizi kandırmak niyetinde değildim. Daha şimdiden bu yüzden birçok insan öldü. Peder Conrad tümüyle şaşkındı. Neyin yüzünden? Neyin yüzünden olduğunu tam olarak açıklayamayacağım ama şu kadarını söyleyebilirim. Eğer polise sizin elinizde soruşturmaları için önemli olabilecek bilgiler olduğunu söylesem, manastırınızı basar, sizi de bütün gece ayakta tutarlar. Bu saçmalık olur diye kekeledi keşiş. Biz kendi halinde keşişleriz. Yanlış bir şey yapmadık. Burayı neden bastınlar ki? Jennifer dediğini yaptırmakta kararlı, masanın üzerindeki gemici fenerine uzandı. Karmaşık bir iş peder. Hem üstelik size anlatsam çıldırdığımızı sanırsınız. Ama eğer bize yardım ederseniz bu akşamlık polisle temas etmeyi unutabilirim. Sonra da size buraya neden geldiğimizi anlatmak için elimden geleni yaparım. Jennifer ve McCall önlerinde Peder Conrad'la döne kıvrıla granit merdivenlerden manastırın bodrumuna indiler. En önde de onları kapıda ilk karşılayan genç keşiş gidiyor. Ellerinde birer uzun saplı fener taşıyordu. Conrad'ın surat astığını gören Jennifer keşişi yumuşatmaya çalıştı. Bana manastırınızı anlatır mısınız peder? Conrad omuz silkti. Anlatacak ne var ki? Dikenli taçta çok azaldığımızın dışında baş rahip de dahil 4 kişiyiz. Bu gördüğünüz Paolo birader aramıza katılanların en yenisi. Bu kadar eski ve büyük bir manastır için çok azız. Oysa yıllar önce burası oldukça kalabalık bir ziyaret yeriydi. Küçük kilisemiz de epeyce ünlüydü. Nesiyle ünlüydü? Genellikle bodrumuyla. Mahzen doğruca kilisenin altına çıkar. Bunda ne özellik var? Göreceksiniz. Merdivenin dibinde üzerinde paslı ama sağlam bir kilidi bulunan meşeden yapılmış güçlü bir kapıyla karşılaştılar. Konrad duvardaki bir çiviye asılı kocaman anahtarı alıp kilide soktu. Sertçe itti. Kapı aralandı. Aralıktan her iki tarafı taş kemerli, neredeyse zifiri karanlık bir odaya inen taş basamaklar görünüyordu.